أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbağımızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bizleri, yani insanoğlunu sorumlu varlık olarak kılmıştır, mükellef kılmıştır. Ayet-i kerimede وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri sadece bana kulluk etsinler. Benim istediğim şekilde bu dünyada bir hayat sürsünler. Yani başı sonu belli, kısa bir ömür takdir etmiş Cenab-ı Hak bizlere. Sürsünler diye yarattığını beyan ediyor. Böyle olunca da bize bir kulluk mükellefiyeti tevdi etmiş ve onu omuzlarımıza yüklemiş bulunuyor. İşte bizim sorumlu olduğumuz alanlar var, varlıklar var. Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluyuz. Cenab-ı Hakk'a karşı sorumlu olmanın bir gereği olarak da gerek kendimize karşı, ailemize karşı, anne babamıza karşı, etrafımızdaki insanlara karşı, topluma karşı sorumluluklarımız var. Ve bu sorumluluklarımızın bilincinde olarak bir hayat sürmemizi Cenab-ı Hak bizden istiyor. Cenab-ı Hak İşte bu sorumluluk duyduğumuz, sorumluluğu olduğumuz alanlar içerisinde akrabalık bağlarının canlı tutulmasına özen gösterilmesini istiyor. Ve pek çok ayette bu konunun önemine işaret ediyor. Öyle ki akrabalık ilişkilerini, bağlarını devam ettirenle kendisi de ilişkilerini devam ettireceğini, onları İhmal edenle de ilişkisini keseceğini, ayrıca dünya ve ahirette kendisini, yani bu akrabalık bağlarını koparanları cezalandıracağını bildiriyor. Gerek ayet-i kerimelerde, gerek hadisi kutsilerde bu bilgilere yer verildiğini görüyoruz. Akrabalık ilişkilerine özen göstermesiyle bilinen sevgili peygamberimiz de Sıla-i Rahim'in gereği üzerinde önemli durmaktadır. Bu ilişkileri canlı tutmanın aile içinde sevginin artıp malın çoğalmasına ve ömrün bereketlenmesine vesile olacağını beyan etmektedir. Efendimiz Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurmaktadır. Veren el üstündür. El yedül uliyâ hayrun minel yedü süfle. Bir başka rivayette veren el alan elden üstündür. Buradaki rivayet veren el üstündür. Vermeye, infak etmeye, geçimini sağlamakla yükümlü olduğun kimselerden başla. Annene, babana, kız ve erkek kardeşlerine yardım et. Sonra yakınlık durumuna göre devam et, buyuruyor. En yakından başlayarak öncelikle akrabalarımız olmak üzere en uzağa kadar bu şekilde yardımcı olmaya, onlarla irtibatımızı kuvvetlendirmeye, sürdürmeye ve onlara ihtiyaçlarını karşılayıp gücümüz yettiğince yardımcı olmaya Efendimiz bizi yönlendiriyor. Böylece manevi paylaşımların yanı sıra maddi yardımlarda da akrabalara öncelik verilmesi gerektiğini bildirmektedir. Nitekim kişinin işlediği suçun diyetini verme, ya da öldüğünde borçlarını ödeme sorumluluğu onun en yakınları olan akrabalarına aittir. Tabi biz akrabalarımıza iyi davranacağız. Onlarla ilgimizi, alakamızı devam ettireceğiz. Elimizden gelen yardımı yapacağız ama yeri gelecek o akrabalar da bize yardımcı olacak. Belki borçlanacağız, belki bir diyet ödeme durumunda kalacağız. Onlar bize yardımcı olacak. Bu konuda Cenab-ı Hak akrabaları sorumlu tutuyor kişiye karşı. Ve öldüğümüzde de belki arkamızda kimler kaldıysa akrabalarımızdan onlar bizim borçlarımızı ödeyecekler. Kıymetli dinleyenlerimiz, bizim insanın sorumlu olduğu alanlardan biri de içinde yaşadığımız toplumdur. Yüce Rabbimiz innemel mu'minune ihvetun. Bütün müminler iman ehli insanlar ancak kardeştirler. Ayet-i kerimesiyle burada ifade edildiği üzere toplum insanın en geniş ailesidir. Bu ailede yaşayan insanın toplumun tüm bireylerine karşı ayrı ayrı sorumlulukları vardır. Kan bağı olan kişilerin ardından insan her an yanı başında hazır bulunan komşularına karşı sorumludur. Zira kişinin sevincinin de üzüntüsünün de ilk şahitleri olan komşular aynı zamanda bir sıkıntı ya da ihtiyaç halinde varılacak ilk kapılardır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, komşusunun şerrinden emin olmadığı kimse cennete giremez uyarısıyla herkese olduğu gibi Müslümanın en yakınındaki komşularına güven vermesinin önemine işaret etmiştir. Zira sevgi ve saygıya dayalı bir ilişkinin temini için güven şarttır. Güven olmadan gönüllerde bir sevgi zuhuru mümkün değildir. İşte bu güveni sağladıktan sonra bir ihtiyacı olup olmadığını sorarak, hatta hayatın acı tatlı anlarını birlikte paylaşarak komşuluk ilişkilerini devam ettirmek ve canlı tutmak gereklidir. Sevgili Peygamberimiz, yanı başındaki komşusu açken tok yatan kimse gerçek anlamda iman etmemiştir buyurarak Müslümanlara komşuyu gözetme sorumluluğunu yüklerken, yine kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse komşusuna iyilik etsin buyurarak bu önemli vazifenin imanın gereklerinden olduğunu hatırlatmıştır. Bunlar aslında bir ameli salihlerdir. Yani komşuya iyilik yapmak, efendim yine ona eziyet etmemek, komşunun güvenini kazanmak, bunlar aslında güzel ahlakın ve ameli salihin birer şubesidir. Ama sevgili Peygamberimiz bunu Allah'a ve ahirete imanla irtibatlandırıyor. Yani men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri, kim Allah'a ve ahiret günü iman ediyorsa komşusuna iyilik etsin, iyi davransın. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya güzel söz söylesin, hayırlı söz söylesin veyahut da sussun buyurarak bu güzel ahlakı ve güzel salih amelleri Allah'a ve ahirette imanla beraber zikretmiştir ve bu tür içtimai ibadetlerin ve hizmetlerin bir imanın gereği olduğuna vurgu yapmıştır. Yine sevgili Peygamberimiz Cenab-ı Hakk'ın bu komşuluk ilişkileri üzerindeki hassasiyetini ifade etmek üzere Cebrail bana komşu hakkına saygı göstermeyi o kadar çok tavsiye etti ki komşunun komşuya mirasçı kılınacağını zannettim buyurmuştur. En yakınından en uzağına bütün komşularıyla iyi ilişkiler kurmakla görevli olan fertler, toplumun zayıf kesimini oluşturan yetimler, öksüzler, kimsesizler ve muhtaç durumda olanların yeme içme, barınma gibi fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim imkanları sağlamak ve psikolojik destek sunmak suretiyle onları topluma kazandırmakla sorumludurlar. Zira bu kişiler toplum için birer emanet olduğundan özenle korunmaya ve bakılmaya muhtaçtırlar. Kur'an-ı Kerim'de öksüz yetimlerin hakkına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmış. Onların mallarını haksız yere almak yasaklanmış ve böyle davrananlara ağır cezalar öngörülmüştür. Yetimi itip kalkmak bir ahirete imansızlığın tezahürü olarak dile getirilmiştir. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأَكُلُونَ اَمْوَالِ الْيَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَأَكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا Yetimlerin mallarını haksızca yiyenler karınlarını ancak ateş dolduruyorlar. Çünkü çok büyük bir haram, yani çok kötü bir haramla iştigal ediyorlar. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا Dünyada onlar karınlarına bu yolla ateş doldurdukları gibi ahirette de Cenab-ı Hakk'ın yakıcı ateşine girecekler ve orada yanacaklar. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem henüz reşit olmamış, akıl bağlı olmamış, malını mülkünü koruyabilecek noktaya gelmemiş, yetimlerin mallarının korunup gözetilmesi gerektiğini ifade buyurmuştur. Öksüz ve yetimlerin mallarını yemenin helak edici şeylerden olduğunu bildiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şefkate en çok ihtiyacı olan bu yavruların başını okşayana dokunduğu saç teli sayısınca iyilik yazıldığını müjdelemiş ve bu şekilde yetimlere iyilik yapanlarla kendisinin cennette iki işaret parmağıyla orta parmağını yan yana getirerek yan yana bu şekilde yakın olacağını, yan yana olacağını haber vermiştir. Böylece sevgili Peygamberimiz gönülleri yaralı bu kimselere eksikliğini duydukları sevgi ve merhamet gibi duygularla yaklaşmak gerektiğini de ifade buyurmuştur. Kıymetli dinleyenlerimiz, öksüz ve yetimleri gözetmenin yanı sıra toplumdaki diğer ihtiyaç sahipleri de tabii ki unutulmamalıdır. Nitekim Allah Teala mallarda muhtaç ve yoksul durumda olanlar için bir hak olduğunu bildirerek muhtaç durumda olanlara yapılan harcamanın bir anlamda onlara kendi haklarını vermek olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca muhtaç kimselerin yardımına koşmak, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a karşı takva, yani sorumluluk bilinci içerisinde yaşayan müminlerin özellikleri arasında sayılmıştır. Allah'a karşı sorumluluk bilinci en fazla olan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olmadan önce olduğu gibi sonrasında da topluma karşı sorumluluklarını en güzel şekilde yerine getiren bir örnek teşkil etmektedir. Müslüman kardeşinin ihtiyacını karşılayan ve onun yanında olanın mükafatının Allah tarafından fazlasıyla karşılayacağını bildiren Allah Resulü, ihtiyaç sahiplerine yardım edenlerin ahirette mükafat daha fazlasıyla mükafatlandırılacağını müjdelemektedir. Ayrıca dul kadınların ve fakirlerin nafakası için çalışan kişinin Allah yolunda savaşan mücahit ya da gecelerini ibadette, gündüzlerini oruçta geçiren kimse gibi olduğunu söylemiştir. Ne kadar sorumluluk sahibi olursa olsun bir kişinin ferdi olarak yapabileceği hizmetler, ifa edeceği hizmetler tabii ki sınırlıdır. Toplumsal sorumlulukların tamamını kendi başına bir kişinin yerine getirmesi de mümkün değildir. Bu sebeple insanlar toplumsal dayanışma ve işbirliği içerisinde huzurlu bir toplum için birlikte çaba sarf etmelidirler. Allah'ın yeryüzündeki halifesi konumunda olan insanoğlu, Rabbinin kendisine sunduğu hayatı yine onun razı olacağı şekilde imar etmek ve yönetmekle görevlidir. Bu görev gereği toplumu oluşturan her fert, kurulan düzende üzerine düşeni en güzel şekilde yapmak durumundadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, herkesin bulunduğu mevkide görevlerinin olduğunu bildirerek, sorumluluk paylaşımının her düzeyde gerçekleşmesi gerektiğini şu meşhur hadisinde şöyle dile getirmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz yönettiklerinizden mesulsunuz. Devlet başkanı sorumludur, bir çobandır ve yönettiklerinden mesuldür. Evin beyi, koca sorumludur ve ailesinden, yönettiklerinden mesuldür. Evin hanımı da bir sorumludur, bir çobandır. O da kendi alanında olan ve yönettiği işlerden mesuldür, sorumludur. Hizmetçi de efendisinin malı üzerinde bir çobandır. O da yine kendi yapacağı hizmetler ve onlardan sorumludur. Dolayısıyla sevgili Peygamberimiz burada ta devlet başkanından bir ailedeki bir hizmetçiye, çobana varıncaya kadar huzurlu bir toplum için her mevkide, her seviyede olan insanın üzerinde bir ağır sorumluluk olduğunu ve onu hakkı yerine getirmesi gerektiğini beyan etmektedir. Bu şekilde her mevkide bulunan kişi kendi sorumluluk alanını iyi tanır ve iyi yönetebilirse o zaman buradan sağlıklı bir toplum inşa etmek mümkün olabilecektir. Sağlıklı ve huzurlu bir toplumun teşekkülü ancak sorumluluklarının farkında olup bunları yerine getirme çabasında olan fertlerle mümkündür ki bu sıfatları taşıyan örnek bir toplum oluşturmak aynı zamanda Müslümanların yükümlülükleri arasındadır. Nitekim Allah Teala İslam toplumu bir ümmeti Muhammed olarak bizle ilgili şöyle buyurmaktadır. Böylece sizler insanlara birer şahit ve örnek olasınız ve peygamber de size bir şahit ve örnek olsun diye sizi mutedil yani tam kıvamında bir ümmet kıldık. Ayet-i kerime وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Bir İslam ümmeti. Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'le terbiye ettiği ve yetiştirdiği bir Müslüman toplum. Bunlar inancıyla, ibadetleriyle, kıblesiyle, namazıyla ve her hal ve hareketleriyle kendileri has özgü tutum ve davranışlarıyla bir bütün insanla örnek olabilecek bir toplum olmalı. Ayet-i Kerime bize bu şekilde bir istikamet vermekte ve aynı zamanda bir sorumluluk yüklemekte. Siz yani benim nazarımda böylesiniz, böyle olmalısınız. Sizler insanlara birer şahit ve örnek olasınız. Yani inançta, ahlakta, amelde, bütün adalette, hakkaniyette, her türlü güzellikte ve kemalde insanlara örnek olasınız ve peygamber de size bir şahit ve örnek olsun diye. Yani peygamber size örnek olacak, siz de peygamber gibi davranacaksınız ve peygamber de sizin bu halinizi görecek ve buna onay verecek. Bu şekilde böyle bütün insanlığa örnek olacak, parmakla gösterecek bir kıvamında mükemmel bir toplum. Sizi bu şekilde olmanızı istiyorum sizden. Ayet-i Kerime bunu söylemiş oluyor. Ve diğer ayet-i kerime de buna benzer. Kuntum hayra ummetin uhricet linnasi te'muruna bil ma'rufi ve tenhevne alel münkeri ve tu'minu billah. Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ümmet olmalısınız. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a da inanırsınız. Yani burada da Cenab-ı Hak yine bize bir hedef gösteriyor. Yani Peygamber Efendimiz'i bunun için gönderdiğini. Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafında oluşan toplumun bu şekilde bütün insanlığa örnek olacak ve hayır getirecek, iyilik yapacak bir hayırlı toplum olması gerektiğini bize söylemiş oluyor. Ve hayırlı bir ümmet olabilmenin de şartlarını ayet-i kerime sayıyor. O da nedir? Te'emurune bil ma'rufi, yani kendiniz Allah'ın emrine uygun hareket edersiniz. İyilikleri yaparsınız. Bir iyilik toplumu oluşturursunuz. Başkalarını da iyiliği emredersiniz. Aynı zamanda halinizde de etkilersiniz. Ve tenhevnenil münker, kötülükten uzak durursunuz. Kendiniz bütün kötülükleri engellersiniz. Başkalarını da kötülükten men etmeye çalışırsınız. Bu da zaten bir Allah'a imanın gereğidir. Bu gerek iman, gerek iyilikleri yapıp başkalarını emretme, gerek kötülüklerden sakınıp başkalarını kötülükten sakındırma şartlarını ne kadar ifa edebilirseniz, siz de insanlık için çıkarılmış olan hayırlı bir ümmet vasfını kazanırsınız ve bunu devam ettirirsiniz. Ama burada eğer aksayan taraflar olursa, yani gerek iyilikleri yapma ve emretme, gerek kötülüklerden uzak durma ve sakındırma, Allah'a imanın gereği diğer amelleri yerine getirme noktasında ihmaliniz söz konusu olursa, bu kez hayırlı ümmet olma vasfını kaybedebilirsiniz. Cenab-ı Hak böyle bir ikazda bulunuyor. Bunun başka örnekleri de var şüphesiz. Yine ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak İsrail oğullarından bahsederken onlardan iki yönlü bahsetmektedir. Bir, onların Allah'a isyanlarından, büyük günahlarından, gerek peygambere karşı, gerek efendim Cenab-ı Hakk'ın kendisine karşı isyanlarından ve bu isyanlar sebebiyle maruz kaldıkları cezalardan bahseden ayet-i kerimeler var. Ama bir taraftan da onların faziletini bildiren ayet-i kerimeler var. Mesela bir ayet-i kerimede Yasiye suresinde 14. ayet-i kerimede وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Biz diyor İsrailoğullarına kitap verdik, hüküm verdik, peygamberlik verdik. Yani orada efendim peygamberler geldi. O peygamberler Allah'ın vahyini getirdi. Onları çok temiz güzel rızıklara rızıklandırdık. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Ve onları bütün dünyadaki toplumlara, insanlara üstün kıldık. Şimdi böyle ayet-i kerimeler var. Onların üstünlüğünü dile getiren ayet-i kerimeler var. Bir de yani وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. Onların üzerine zillet ve meskenet mührü basıldı. Ve yani rezil rüsvey oldular. Allah'ın gadabına uğradılar diye ayet-i kerimeler var. Şimdi her iki ayet-i kerimede bir toplumdan bahsediyor. Peki bu ayetler arasında nasıl bir telif imkanı söz konusu olabilir? Açık, gayet açık. Yani onlar diyor, kendilerine ve gönderdiğimiz peygamberlere itaat ettikleri, verdiğimiz emine tuttukları sürece çok böyle güzel, hallerinin güzel olduğu dönemler vardı. Mesela وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى اُمَّتُنْ يَهْتُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. Yani Musa'nın kavminden efendim hak ve adaletle hükmeden, Allah'ın emrine uygun yaşayan ümmetler var, toplumlar vardı buyuruyor ayet-i kerimede. Demek ki buradaki üstünlük, buradaki fazilet, yani o insanların çamurunu toprağında olan bir fazilet değil, Allah'ın emrine imtisalleri, Allah'ın peygamberlerine itaatleri, Allah'ın buyruklarına uymaları. Bu noktada ne kadar başarılı olmuşlarsa o kadar diğer toplumlara üstünlük kazanmışlar. Cenab-ı Hak onlara o üstünlüğü ikram eylemiş, vermiş. Ne zaman ki Allah'a isyan, peygambere isyan söz konusu olmuşsa, yani o manevi değerleri, Allah'ın dinini yerine getirme hususunda gevşeklikler, tavizler ve ihmaliyete başlamışsa, bu kez de tam zıddı o üstünlüklerini kaybetmişler ve Cenab-ı Hakk'ın gadabına, zillet ve meskenete maruz kalmışlar. Cenab-ı Hak bunu niye misal veriyor? Bunu misal vermesinin sebebi ümmeti Muhammed'e misal veriyor. Yani siz de ayet-i kerimelerde tamam sizi biz muhtedir bir ümmet yaptık. Yani böyle olmanızı istiyoruz. Sizi insanların çıkarılmış hayırlı ümmet kıldık ama böyle olmanızı istiyoruz. Bu şu şartları yerine getirmenizi istiyoruz ve bu şartlar çerçevesinde bu manevi dereceyi elde edeceğinizi ise bildiriyoruz. Eğer bunu yapmaz da bu dininizi, dinin emirlerini, Allah'ın buyruklarını ihmal ederseniz, bu kez o hayırlı ümmet olma toplum olma vasfını da kaybedersiniz ikazını Yüce Rabbimiz yapmaktadır. Demet'i dinleyenlerimiz, örnek toplumun oluşması için her iş bu işe layık olan kimseye verilerek adalete riayet edilmeli ve herkes işini en iyi şekilde yapmalıdır. Yani bir toplumda, yani örnek bir toplum olacaksa, hayırlı bir toplum olacaksa, gelişmiş bir toplum olacaksa, her bakımdan yani ileri, yüksek bir seviyede bir toplum olacaksa, burada toplumda görevlerin, işlerin çok iyi taksim edilmesi, tanzim edilmesi ve emanetlerin ehline verilmesi gerekmektedir. Ayet-i Kerime'de Bismillahirrahmanirrahim, Nisa suresi 58. ayet-i kerimede İnnallâhe ye'murukum en tu'eddül emanâti ilâ ehliha ve izâ hakemtum beynen nâsi en tahkumu bil adl İnnallâhe ni'immâ ya'azukum bih İnnallâhe kâne semî'an basîrâ. Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu size emanetleri ehline vermenizi, İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Allah her şeyi işiten ve görendir. Şimdi buradaki efendim emanetler, yani emanet ehline vermek, bizim düşündüğümüz anlamda böyle bir mektup göndermek, 5-10 kuruş efendim para emanetinde bulunmak, bir böyle iki kişi arasındaki küçük emanetler anlamında da olabilir. Ama ayet-i kerime daha yüksek seviyeli emanetlerden bahsediyor. O da nedir? O da vazifeleri, yani görevleri liyakati olana, ehliyeti olana vermekten bahsediyor ayet-i kerime. Yani toplumda ta devlet başkanından, aile reisinden, çobanına varıncaya kadar, bir sürüyü teslim edeceğimiz çobana varıncaya kadar işlerin liyakat ve ehliyet şartlarına göre bu işi yapabilecek ehil kişilere verilmesini ayet-i kerime emrediyor. Sebebi rüzgüller var ayet-i kerimenin. Onlar da bu istikamettedir. Dolayısıyla yine Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifini hatırlatalım. İzâ vussidetil emanâtu ilâ gâli ehlihâ fentezrissâate. Emanetler ehli olmayan kişilere verildiğinde kıyameti bekle buyuruyor. Bu tabi genel manada, yani böyle bir emanet şuurunun kaybolması, kıyamete yakın böyle bir büyük alametin zuhura gelmesi, sonra kıyametin kopması anlamında olabileceği gibi hangi iş olursa olsun, yani bu bir okul müdürlüğü olabilir, bir mihrap olabilir, bir kürsü olabilir, herhangi bir iş olabilir, hatta bir sürüyü teslim edeceğimiz çoban olabilir. Hatta bir efendim bölgenin temizliğini teslim edeceğimiz diyelim, oradaki sorumlu insanlar olabilir. Hangi iş olursa olsun, eğer o işi liyakat ve ehliyet şartına uygun olarak o işi yapabilecek kişilere verirsek, oradan randıman alma imkanı vardır. Orada efendim işlerin yolunda gitme imkanı söz konusudur. Ama ehil olmayan kişilere, liyakatli olmayan kişilere o işi tevdi ettiğimiz zaman, yani o işten bir hayır bekleme, o işin kıyametinin kopmasını bekle, oradan bir sonuç alınmayacağını, oradan bir yıkım olacağını bekle diye Efendimiz Aleyhisselam'ın da bir uyarısı söz konusudur. Dolayısıyla hangi toplum bu ayet-i kerimedeki ifade edildiği üzere görevlerin taksiminde, emanetin ehline verilmesinde ne kadar dikkatli davranabilirse, isabetli davranabilirse, o toplumun gelişme, yükselme ve ileri gidebilme imkanı doğacaktır. Bu konuda yapılan ihmaller de toplumu gerilmesine, düşüşe geçmesine ve Allah korusun yıkılmasına sebep olacaktır. Efendimiz Aleyhisselam'ın inanmayanlar için aşırı derecede üzüntü duyması ve hayata veda ederken ashabına "Size dini tam anlamıyla tebliğ ettim mi?" diye ısrarla sorması, onun Allah'ın elçisi olarak bu görevindeki hassasiyetini ve sorumluluk şuurunu da bize göstermektedir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam yani bir ömür boyu çırpınıyor. Cenab-ı Hak'tan efendim ikazlar geliyor. Yani ey Resulüm, sen benim istediğimden çok daha fazla gayret gösteriyorsun. Neredeyse kendini helak edeceksin. Bu kadar ileri gitmene gerek yok diye tebliğ vazifesini ve bir toplumu inşadaki efendim gayretinin aşırılı sebebiyle Cenab-ı Hak ikazda bulunuyor sevgili peygamberimize. Bu Efendimiz'in taşımış olduğu bir sorumluluk duygusudur. Topluma karşı bir sorumluluk duygusudur. Ve Veda Hacı'nda da bildiğimiz üzere Ela hel bellatu diye Efendimiz Aleyhisselam 3 defa ilan ediyor 150 bin kişiye. Ey insanlar, ben size Allah'ın dinini tebliğ ettim mi? Ben size efendim Allah'ın emirlerini, Allah'ın dinini güzelce öğrettim mi, tebliğ ettim mi? Bu konuda gerekeni yapabildim mi diye toplumu şahit tutuyor. Onlar da ya Resulallah, sen gerekeni yaptın, tebliğ ettin, emaneti eda ettin, yerine getirdin. Biz buna şahidiz diye ikrarda bulunuyorlar. Ve bunun üzerine sevgili peygamberimiz Allahümme şehit, Allahümme şehit. Yani böyle işaret parmaklarını yukarı doğru kaldırarak Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol diye Cenab-ı Hakk'ı da o kalabalığın ikrarına şahit tutuyor. İşte bu Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olarak kendi görevindeki hassasiyetin, sorumluluk duyguluğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla biz Efendimizin bu sorumluluk duygusundan da hep örnek almalı ve ona yakınlaşmaya çalışmalıyız. Bu bilinçte yaşayarak insanlara örnek olan peygamberimiz kendisine verilen görevi hakkı yerine getiren kimseleri de övmüştür. Kendisi bunu yaptığı gibi bu sorumluluğu iyi taşıyan, bunu güzel yapmaya çalışanları da Efendimizin övdüğünü görüyoruz. Cenab-ı Hak, kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli kardeşlerimiz, burada anlattığımız çerçevede özellikle akrabalarımıza karşı, sonra toplumdaki efendim zayıf, muhtaç kesimlere karşı, toplumun tümüne karşı, kendi üstlendiğimiz görevlerimize karşı sorumluluğumuzu idrak edip bu çerçevede hareket edebilmeyi ve bize tevdi edilen emanetleri de hakkı yerine getirebilmeyi, almış olduğumuz vazifeleri de yine gücümüz yettiği kadar en güzeliyle, en mükemmeliyle, en ahsen tarikiyle yapabilmeyi nasip eylesin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.